Merhabalar, ben Hande.
Ben Mehmet.
Havadan Sudan'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Nasılsınız? Hatır sorulur ya böyle. Nasıl gidiyor hayat?
İyi gidiyordun inşallah.
İnşallah herkes için bir şekilde umutla ilerliyordur.
Öyle değil. Sende ne var ne yok?
İyidir. Benim bu hafta hareketliydi okulda. Derslerin haricinde birçok kariyer etkinliği ve gelecek günü vardı. Ben bilmiyordum. Bizim gene arkadaş Sinna geçen geldiğinde söyledi bize. Biletix'te satılıyormuş bu gelecek günü etkinliğinin biletleri varmış. İşte 50 lira tam 25 lira öğrenci falan. Ben de bilgi teknolojileri ve e-devlet diye bir ders veriyorum. Dersin içeriğinin bir kısmını da ilgilendiriyordu. Öğrencilerimi alıp gittim. Ve sanıyorum onlara rol model oldum şu anlamda. Kimse not almıyor. Ben de tabii ki çok enteresan sunumlar var, yabancılar var, insanlar. Not alıyorum. Sonra bir baktım, böyle birkaç kişi daha işte yaprak, sayfa, defter bir şeyler çıkardı. Karalamaya başladılar. Yani güzel bir şey tabii böyle görmek. Ben çok beğendim sunumları. Orada aldığım birkaç not var. Şimdi onları ben paylaşacağım ama istiyorsan sonra paylaşayım. Şimdi genel bir giriş olsun. Sende ne var ne yok?
Bizden de iyidir. Türkiye pazarı zaten hani iş olarak baktığında gayet durgun.
İşsizlik de çok artıyormuş gittikçe. Mahfi Eğilmez, bilmiyorum Twitter'da takip edenler var mı? Ekonomist, eski Merkez Bankası Başkanı'ydı sanıyorum. Mahfi Eğilmez, hem de akademik kimliği de var. Onun kitabı da var, yayınlanmış. Selçuk Şirin gibi bir hoca kıvamında yani. Onu ben Twitter'da takip ediyorum. Tavsiye ederim. Çok güzel ekonomik veriler paylaşıyor. Şimdi buraya gelmeden senin odanı podcast için şöyle bir tweetlere bakıyordum da işsizlik ciddi boyutlarda artıştı diye yazmış. Oranını okumadım yani genel başlığı.
Ve bunun seçimlerle de bir alakası yok yani ekonomik politikayla alakalı olduğu için.
Şu hani, sadece frenleniyor.
Yani sonra dolar ondan sonrası öyle veya böyle de olsa gene kötüye daha da kötüye gidebilir. Tabii. Yani değişecek bir şey yok yani şu
an. İstiyorsan direkt haberlerimize geçelim.
Bakın Türkiye'den haberlik bir şey var mı? Ben hani düşünüyorum ben varsa da konuşmak istiyorum ama aklıma da gelmiyor.
Şimdi ben çok şey öğrendim o gelecek gününde ve çok ilgimi çekti. Şimdi bir konuşmacı vardı Sarah Davanzo diye. L'Oréal'in inovasyondan sorumlu bütün bu projelerinin başında bir kadın. Çok güzel bir sunum yaptı. Bir önceki günde hatta sana ben bunu söyledim ya kariyer haftasında kamu zirvesi vardı. İşte Dışişleri Bakanlığı, BDDK, SPK, Personel Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ve bilimum böyle kamularla. Tabii bizim bölümde yönetim bilimleri, kamu yönetimi, yani yönetim ana bilim dalında biz de katıldık. Oradaki sunumlarla çarşamba günü 1 Mart gelecek gününde olan sunumların yani oradaki insanların yaptığı sunum arasında dağlar kadar fark olduğunu sana söylemiştim hatırlarsın.
Evet. Şaşırtmadı, evet.
Şaşırtmadı ama bizim bu kamu ne zaman kendini geliştirecek? Bir de yani devlet buradaki genç insanları Amerikalara gönderiyor, masterlara gönderiyor. Kardeşim hiç mi bir vizyon kazanmazsın? Yani nasıl bir sunum yaptılar? BDDK şöyle, web sitelerindeki almışlar verileri, onları söylüyorlar. Yani sen kariyer haftasına gelmişsin. Bu çocuklar stajla ilgilenir. Değil mi? Nasıl işe girilir? KPSS'li mi, iç sınav mı? Onları anlatlar ama onlar mesela 3 dakika. 15 dakikası ya da 20 dakikası teorik bilgiler. Web sitesinde olan bilgiler. Ben zaten oradan açıp okurum. Yönetim kurulu kimlerden oluşur? Nasıl kararlar alınır? Kozmetikte, takside biz yasakladık. İyi halt ettiniz yani. Affedersin diyeceğim. Yani krem alıyorsun mesela 150 lira. Zıt diye taksisiz sana bunu veriyor.
Ne avantaj sağlamış? İşte kredi kartı kullanımını azaltmak için herhalde.
Başka yani cep bir... telefonlarında yapacaklar.
Onu da yaptılar ki zaten.
Ama geri çektiler sonra.
Yok hala
bu. Taksitli. Ha, ama o şey olunca, kontrat imzalayınca değil
mi? O faturaya yansıtılıyor. Farklı bir şey.
Şimdi geri döneyim ben gelecek güne. Şu oradaki Sarah Davanzo ki ismini böyle söylüyorum. Sen de not alırsın. Yani bizim web sitesine koyarsın podcast'i. Araştırırlar. Mesela bazı bu geleceğe ilişkin eleştirilen critical trendslerden bahsetti. Biz bunu seninle konuşmuştuk. Mesela artificial intelligence'da hani
teknik, Türkçe söyle.
Artificial zeka ve bu robotlar falan yapılıyor ya. Hani robota ittiriyor, kalktırıyor, düşüyor sonra robot tekrar. Mesela burada diyor izlediğiniz zaman kendinizi üzgün hissetmiyor musunuz diyor. Yani bu değil mi? Sana kötü, etik olarak kötü. Ya da Alexa hava nasıl? Alexa bugün ne giyeceğim? Alexa dolapta ne var? Hani bunlar biraz diyor insan dışı, non-human boyutunu içeriyor diyor. Bir de şöyle örnekler varmış. Modified class ya da body diye geçiyor Mehmet bu. Şimdi bunları insanlar hani ampute olan kişiler var ya savaşta ya da bir kazada. Şimdi biyonik kol ya da bacak tabii takıyorlar. Tabii o mesela diyor ki more powerful diyor. Yani daha güçlü olabilmek için kendi kolunu bacağını kesen insanlar var diyor.
Hmm.
Evet, buna da örnek verdi. Bunlar diyor tabii eleştiriliyor diyor. Ondan sonra mesela megastizlerden bahsediyoruz. Singapur artık, sen beni dinliyorsun değil
mi? Dinliyorum, dinliyorum. Ben
o şeyi açtım. Evet. Mesela megastiz artık diyor aşağıya doğru büyüyen şehirler var diyor. Aşağı derken neye? Yerin altına. Şimdi bu biraz psikolojik olarak çok şey değil değil mi? İç açı, sen yerin
ama işte yer kalmadığı için olan şeyler. İşte
ama bunları yani biraz eleştiriler gözle bakıyorlar. Bunlar da iyi, çok başka bir haberim
bu,
var.
Bu sen robot dedin de bu da en son robotları buna koyarım. Hmm. Bu tekerlek üstünde dengede kalıyor. Öteki yürüyordu eski evet, olanlar.
Daha becerikli bir
robot. Evet, daha hız yapıyor. Bak şimdi daha yapacağı şey yapacağı şeyleri de göstereceğim. Bu hani Fatih İşbecer dediğim arkadaş, yani bu artık savaş aletine giden bir şey olmuş diye bundan bahsediyordu.
Anladım. Şimdi son bir şey daha var. Identity complexity diyor. İşte gelecekte kimliklerin biraz karmaşıklaştığından bahsediyor. Örneğin, izliyorum ben bir yandan videonu. Örneğin mesela sakallı kadınlar, yani trans kadın diyeyim. Hatırlıyor musun? Bir güzellik yarışmasına katıldı.
Evet. Trans... Hayır, güzellik yarışması Eurovision'a katıldı.
Eurovision'a. Sakallı
kazandı falan. Hatta.
Yani. Evet. İşte dövmeler, hızmalar, çeşitli böyle. O komikonlardaki karakterlere evet. Bir yandan Mehmet illaki izlediği video benim dikkatimi dağıtıyor konuşurken. Ama gerçekten enteresan bir video. Ne hareketler yapıyor. Evet. İşte bu komikonlarda kahramanları taklit ederek kendilerini o hallere sokmalar. Biraz bu kimlikle ilgili sıkıntılar var. Matt Carflow'dan bahsedildi. Mesela sen duydun mu?
Duymadım.
Network effect diye bir şey. Sen şimdi sıkıldığını anladım. High tech'ten high touch. Yani human to human şeye geçiyoruz. İletişime. Burada bak bunlardan bahsedildi. Çok değişik. Danfoss diye bir firmanın varlığını öğrendim. Engineering tomorrow diye. Yani geleceğin mühendisliğini yapıyorlar. Onların ürün ve hizmetleri var. Bu link bence web sitesine koy. Çünkü gençler için inanılmaz iş olanakları, stajlar, şunlar bunlar da var orada. Yani benim aklım, şimdiki aklım olsa hep öyle derler ya, ben böyle bir şeyde çalışmak isterdim, ilerlemek isterdim. Bu gelecekçilik, fütüristik falan benim çok hoşuma gitti, yani ilgimi çeken. Ufuk Tarhan zaten bizim danışma kurulunda, kitabı da var, onun T'ye insan diye. Onu da okumaya başladım. O da kendisi de vardı o gün, konuştuk hatta. Bir de heartbeat.ai diye bir site. Bu tam senlik, bunun linkini sana zaten göndereceğim, koyarsın. Bu da emotional intelligence üzerinde çalışıyor.
Türkçesi
hani. Yani duygusal zeka üzerinde. Sen mesela bir robot yaratıyorsun ya, ya da işte hani teknolojik bir ürün yapmışsın, onun duygusal yönünü nasıl tamamlarsın, onun üzerinde çalışıyorlar. Mesela bir araştırma yapmışlar, işte kadınlara bitter çikolata ne çağrıştırıyor? 9-10 tane duygu böyle. Sonra onları işte o yeni teknolojilere ekletmeye çalışıyorlar falan filan. O kadar şu an beni sıkıntılı dinliyorsun ki ben bitireyim.
Duyguya gerek yok şimdi. Savaşan robotlar yapacak da duygusuz olması lazım.
Toksikonomi mi? Böyle bir şema çıkarmışlar. Linkini şimdi açamıyorum senin bilgisayarda. Benim kendi bilgisayarımda vardı. İşte böyle çeşitli duyguları yuvarlak yapmışlar. Mesela low diyorsun ya. Ondan sonra o sana neyi çağrıştırıyor? Parental olabilir, affectness olabilir.
Ha, bunların Türkçelerini söylersen daha gene iyi olacak.
İşte aşk, aile, sevgili, ondan sonra başka duygusal hani aşklar, çocuğa duyulan aşk, her türlü şekilde işte heyecan falan bir kavram sana neyi çağrıştırıyor? Bir duygu. Onun alt başlıkları, onları da robotlara ya da işte yeni teknolojilere entegre etmeye çalışıyorlarmış. Ve çok vakalar var, anketler var. Yapılan. Şimdi sunum İngilizce olunca ben net notlarımı İngilizce aldım. Orada birazcık sıkıntı çekiyorum. Sonra çeşitli sunumlar var. Hadi sen sıkıldın. bari
bayağı uzun anlattın. 10 dakika oldu şu anda.
Peki tamam hadi sustum. Şu Ufuk Tanrı'nın kitabında söyledim insan diye. Bu da arttırılmış neydi? Arttırılmış okuma tekniğiyle yazılmış. Zamanın yorgun, bıkkın ve acelesi olan insanın daha kolay okuması için diyor. O teknikle öneririm bunu da. Hadi ondan ve sıkıştık.
Şimdi senin 10 dakikalık süreni benim de doldurmaya böyle çalışacağım.
Sürelere karşı şeyde değiliz yani.
Bende de bir sürü konu var. Şöyle başlayayım ilk olarak. Bu hafta benim izlemeye başladığım, senin çok ilgi göstermediğin Netflix'in bir dizisi. Neydi ismi? Abstract, The Art of Design. Yani tasarımın sanatı diye bir
tasarım sanatı
diye bir dizi. Belgesel tarzında.
Ben aslında ilgilendim ama benim biraz uyku bastığı saatlere denk geldi.
Şu ana kadar ben 2,5 bölüm izleyebildim. Yani bu üçüncü bölümün yarısındayım. İlk bölümde bir çizer vardı. Karikatür ve o tarz çizen birisi. İkinci bölümdeki kişi kimdi? Bak şimdi hatırlayayım.
Nike'ın tasarımcısı.
Nike'ın tasarımcısı.
Bak,
doğru.
İzledim ben onu.
Evet. Tinker bir şeydi adamın ismi. Nike ayakkabılarının tasarımcısı. Üçüncüsü de bir sahne tasarımcısı. Ness diye birisi. Alman kökenliymiş. Böyle devam ediyoruz. Bu makalede de, bu arada bu belgeseli bulabilirseniz çok tavsiye ederim. Çok enteresan görüşler ve çok enteresan insanları görüyorsunuz. Mutlaka izlemeniz gereken 3 bu belgeselde, 8 bölümlük bu belgeselde 3 bölüm diye belirtilmiş. Birincisi ilk bölümdeki kişi Christoph Niemann, bu çizer dediğim kişi. New Yorker isimli dergide çizerlik yapıyor. Farklı yerlerde çizerlik yapıyor. Adam hep bir şeylerin içine kendini sınırlayarak bir şey yaratmak üzerine kurmuş kurgularını. Mesela işte burada görüyorsun bak bir fırçayı şey haline getirme. Veya da işte hep Legolarla kendisini çok ilişkiler. Lego'nun çok basit, primitif bir şey olduğunu ve Lego'dan bir şey üretebilirsen daha kolay hale getirebileceğini, yani tasarımı daha kolay hale getirebileceğini düşünüyor. Şöyle bir şey demiş birinci bölümde. Tabii biz öyle izliyoruz, şey yapıyoruz ama inspiration amatörler için. Yani
esinlenme.
Esinlenme. İşte ben
bana böyle deminden beri.
Hayır, esinlenme değil inspiration. İlham. İlham.
Tamam.
Amatörler içindir. Profesyoneller çalışır ve üretir. Yani çünkü her gün üretmen lazım yani diyor.
Biraz inspiration zaten sanatçılar için kullanılıyor. Yani
bu da sanatçı.
Peki.
İkinci önerdikleri şey 6. bölümde çıkan Paula Schermis, bir font tipografi tasarımcısıymış.
Bakalım. Sen ne gibi belgesel izlemiştin? Çok sıkıcıydı.
Helvetica.
Helvetica.
Helvetica
yani
fontunun.
Ama yani bayağı uzundu. Daha sentez olabilirdi yani.
Ve üçüncü
Platon.
Platon Yunan
felsefeci.
Hayır. Adamın ismi Platon, Sayden'de Yunan kökenli ama İngiliz vatandaşı, bir fotoğrafçı. Çok ünlü bir portre fotoğrafçısı. Onunla ilgili bir bölüm varmış sanırım, 7. bölüm. Bu kişinin çektiği hemen birçok ünlü kişiyi çekiyor ve çok meşhur. Ve hatta bu çekilirken de gene bir kişiyi çekerken, Colin Powell'ı çekerken ki sahneler mevcutmuş bu belgeselde. Onun da söylediği fotoğrafçılıkla ilgili, benimle ilgili olduğu için de ilgimi çekti ama daha bu bölümü ben izlemedim. Çekmeden önce nasıl iyi fotoğraf çekerim diye düşünmem, bu insandan ne öğrenebilirim diye düşünürüm demiş. Araçların tasarımınızın önüne geçmesine izin vermeyin. Doğru tasarım her şeyin en önündedir. Diğer araçlar arka koltukta oturur. Gibi bir laf etmiş.
Şimdi bu ama portre çekiyor. Tasarım nereden çıktı?
O sonuçta yani ışıkla falan her şeyi fotoğrafçılık da bir şey. Öyle gidip düğmeye basarak olmuyor Hande Hanım bu işler.
Ama bak o gelecek gününde yapılan sunumda benim bir fotoğrafı kullanmışlar.
Hemen de söyle.
Hemen söyleyeyim yani. 40 yılda bir denk geldi.
Eğer yanlış anlarsam diyor, çok büyük zarar verebilirim diyor. Bu sebeple ev ödevimi çok iyi yapmam lazım diyor. Yani o yere gitmeden önce, bir kişiyi çekmeden önce oturup o kişiyle ilgili ciddi araştırma yapıyormuş. Bu şey de böyle.
Ama ben haberime geçeyim mi? Biraz daha dinamizm katmak adına.
Yok, ben dinamik, bence dinamizm şu anda çok güzel gidiyor. Bir tane de teknoloji kısa bir haber vereyim. Amerika'da Taser diye bir firma var. Taser'ı belki duymuşsunuzdur. Taser Gun diye de geçer. Böyle elektrikli
şok
cihazları atıyor. Böyle iğne atıyor. Zız zız zız yapıyor böyle. Hmm. Böyle. Yani
filmlerde böyle görmüşüm var. Ben markayı duymadım.
Markanın ismi Taser. Bu firma, Amerika'daki birkaç tane de rakibi varmış. Polis kamerası. Amerika'daki polislere artık yavaş yavaş zorunluluk geliyormuş. Polis kamerası. Yani adam göreve çıktığında üstünde böyle bir telsiz gibi gömleğinin cebine takıldı. Yaptığı her şeyi, gördüğü her şeyi görüyorsun. Hı. Buradaki ilk çıktığı zamanki amaç şuymuş. Polisin karşı yani hatalı bir şey yaptı mı yapmadı mı? Hani
zencileri öldürme olayı.
Ha, öldürme olayı veya dur dedi, o hani silahını çekti der. Hı. Falan. Hani ben de o yüzden ateş ettim. Aslında polisin sorumluluktan kurtulma ve yanlış bir şey yaptıysa da zaten onu bildiği için de ona göre davranıyor. Fakat bu gelişen teknolojiyle beraber şöyle bir talep gelmiş. Bu polisin gördüğü, o an devriye gezerken ki gördüğünü biz de görelim. Merkezlerde. Aynen bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi. Tabii onu iletmeye başladıklarında da şöyle bir etki olmuş. Artık yüz tanıma teknolojisi olduğu için mesela polisi geziniyor. Aslında hiç şüphelenmediği birisi suçlu. Ve haber veriyor mesela sistem, şu yani
önünden geçti.
Önünden geçti. Sistem tabii polis merkezine gidiyor. Yüz tanıma teknolojisi, bu kişi suçlu birisi, aranan bir kişi diyor. Polise geri dönüyor. Ama bu da biraz Big Brother haline getiriyor. Yani sen artık suçluysan bile sokaklarda bir dolaşma özgürlüğünü kısıtlıyor veya da işte
suçluysa dolaşmasın.
Dolaşmasın mı sence böyle bir şey?
Tabii ben biraz asayiş konularında tedirginim.
İşte mesela on oralarda bu belki bir endişe kaynağı hani olmaya başlamış.
Serbest bırakılıyorlar ya. Hmm. Ondan tedirgin olabiliyorum. Yani.
İşte böyle bir konu varmış. Yine uzun bir makale ama bunun etik konuları, işte sokakta dolaşan insanların sürekli takip edilmesi, yüzlerinin sürekli taranıyor anlamına geliyor.
Ha, şu şey dizideki gibi neydi artık, Harold vardı ya. Machine.
Evet. Neydi o dizinin ismi? İşte unuttuk, sezon finali oldu, bitti gitti. Ama ona dönüyor.
Evet. Neyse. Şimdi ben yeni bir konuya geçeyim. Bu businessinsider.com sitesinde. Şimdi 9 tane skill var. Yani nedir? Beceri. Bunları sen yani hepsini, birkaç tanesini CV'inde koyduğun zaman çok başarılı bir CV olabiliyor. Bu özgeçmiş olabiliyor. Tamam. Bunlardan bir tanesi, inanmayacaksın, Adobe Photoshop biliyorum demek çok etkiliymiş ve daha kreatif bir, yaratıcı bir kariyer hedefliyorsan mesela bunu koyacaksan çok iyi oluyormuş. Ve bizim okulda hatırlıyor musun, ben sana göndermiştim katılsam mı diye, bu Adobe Photoshop eğitimleri veriliyor. Ama birkaç hafta sonra, cumartesi pazar sabahtan akşama kadar gitmen lazım sertifikalı. Microsoft Excel özellikle bilgi analizi ya da işte finansal konularda falan çalışıyorsan zaten kesinlikle bilmen gereken bir skill diyorlar.
İspanyolca, beceri diyorlar.
Beceri diyorlar. İspanyolca ya da bir başka yabancı dil. Bu da önemli bir nokta. Seni diğer adaylardan farklılaştıran bir nokta. Web development. Özellikle
ne demek web development?
İnternet sayfası geliştirici. Geliştiren kişi. Bunları diyor bilin diyor hani artık ve temel olarak bilin diyor. Yani çok detaylı bilmenize gerek yok ama hani bir web sitesi nasıl tasarlanır bir bilginiz olsun.
Kolay işler değil ama bunlar o kadar görünüyor.
Tabii ama işte zaten hepsini demiyor, birkaç tanesini yani başvuracağın işin tanımına göre.
Orada WordPress örnek
mesela göstermiş. Mesela WordPress özellikle editörlük gibi işte dijital içerikler falan hani oluşturacaksın. Bunu diyor bilmen gerek diyor. Yani bu güzel yönlendirici. En önemlilerinden bir tanesi public speaking. Ben şunu biliyorum ki mesela 50-70 kişilik sınıfta bir tane öğrencim çıkıyor. Şu anda var.
Public speaking demek
ne? Kamu demişim. Topluluk önünde konuşma becerisi. Diyor ki mesela bazı tabii beceriler var ya, öğrenciye kazandırmaya çalıştığımız, işte ekip çalışması, işte topluluk önünde konuşma, araştırma gibi gibi. Mesela diyor ki hocam diyor, ben diyor hastalık geçiriyorum, yani zona falan oluyorum, ben sunum yapamam diyor. Kimisi diyor ki ben onunla yapmam. Ötekinde o benim yakın arkadaşım, ben onunla sunum yapıyorum. Hani bu tür şeyler. Neyse, bu topluluk önünde konuşma çok önemli bir beceri ve bunu kazanılması lazım. Ve benim bir iki tane böyle öğrencim var, yapamıyorlar. Yani ben diyor 90 üzerinden değerlendim ya da 80 üzerinden ya da kalayım dersten diyor. Hiç önemli değil, yapamıyorum diyor ya. Şimdi ben bir şey öğrendim. Search Engine Optimization.
SEO.
SEO. Ben bunu bilmiyordum. Bunu da bilim diyor. Bilim diyorlar.
Bu da çok çetrefilli bir konu. O da çetrefilli.
Bu tam olarak ne işe yarıyor Mehmet? Bu içerik arama analizi gibi bir şey mi?
Şöyle bir şey. Şimdi özellikle Google gibi arama motorları,
evet,
internette her siteye girip onları inceliyorlar. Ve sen diyelim ki işte...
Sen konuda en uygun optimize olan şeyleri seçiyorsun. Şöyle söyleyeyim.
Sonra insanlar bir konuda araştırma yapıyor. Mesela diyor ki rötuş, fotoğraf rötuş ya da reklam fotoğrafçılığı diyor. Tamam. Bunu arıyor. Aradığı zaman Google bu edirdiği datalara göre bir sıralaması var. Ve sen sayfanda niye birisi en tepede de diğeri ikide, diğeri de mesela belki reklam fotoğrafçılığı diye Türkçe bile arasan bilmiyorum Diopolis Images kaçıncı sırada çıkıyor. 80. sayfada çıkabilir, 50. sayfada çıkabilir. Bunun niye bunlar? Bunun sebebi ne? İşte Search Engine Optimization biraz buna yarıyor. Onda birçok değer var. Bazıları gizli, bazıları bilinen şeyler. Bunda senin o web sitesinde sunduğun içeriğin ne kadar hızlı değiştiği, insanların gidip o bilgiyi, orada baktığı bilgiden ne kadar beslenebildiği, başka sitelerin senin sitene bu konuda link vermesi yani. O da mesela. Yani bir sürü veri var. O Search Engine Optimization aslında bunu yapıyor. Sen tabii bazı şeyleri sen değiştiremiyorsun. Başka sitelerin sana link vermesini, bağlantı vermesini sen değiştiremiyorsun. Ama içeriğini sen oluşturuyorsun. O yüzden de o motorların, arama motorlarının nelere öncelik verdiğini bilirsen, ona göre içerik üretip daha üst sıralarda çıkmanı sağlayabilirsin. Bunu mesela ben fotoğrafçılığı örnek verdim. Ufuk arkadaşımız var, düğün fotoğrafçısı. Çok iyi beceren birisi. Ne yapıyor? Sürekli bir blog yazıyor düğün fotoğrafları ile ilgili. O sürekli içerik bir yapıyor. İnsanlar oluşturuyor.
Sekizincisi beceri Google Analytics. Bu da sanıyorum demek ki CEO'ya benziyor.
O da Google'ın sayfana gelenlerle ilgili verdiği bilgiler. Hangi ülkeden geliyor, hangi şehirden geliyor, yaş.
Edu'daki gibi. Mesela birisi seni aramış, akademiyada hangi ülkeden, hangi kelimeyi yazmışlar, governance'ını yazmış. Mesela public management, bunları yazarsan benim haberler çıkıyor.
Bu şey yapıyor, pastalarını çıkartıyor. İşte
Camembert diyoruz bu zaman, pie chart.
Pie chart, yaş gruplarını falan. Yani sen görüyorsun ki benim isteği daha çok gençler. Biz mesela kendi blog, bu podcast'imizin mesela analitiğine bakabiliyoruz. Tabii.
Bakalım. Hemen bakalım. Bak, bu güzel bir şey oldu. Bir de son olarak product management, ürün yönetimi önemli bir konu deniyor. Özellikle de marketing team, yani bir pazarlama ekibinde çalışıyorsan zaten ürün yönetimine hakim olman gerek ve bunları da skill olarak, yani beceri olarak CV'ne yazmalısınız diyorlar.
Tamam.
Benim haberimde benden daha çok konuştum.
Ama ne yapayım? İşte sen sordun, ben Engin derin bilgimle cevap vermeye çalıştım.
Detaylı detaylı.
Şimdi Amerika'da Pindrop diye bir firma varmış. Bunlar sesten çok farklı şeyleri tanımlayabiliyorlarmış. Şimdi Türkiye'de garanti falan, bazı bankalar sizi sesinizden tanıyoruz diyor. Turkcell'in vardı, hala da. Mesela çağrı merkezini arıyorsun. Daha önce kaydedilmiş bir şey söylüyorsun. Turkcell beni sesimden tanır falan gibi bir şey diyorsun. Şifre falan söylemeden müşteri ilişkilerine bağlanıp kendinle ilgili işlem yapıyorsun. Bu firma ise bunun bir üstüne çıkmış. Arayan kişinin sesini analiz edip bu kişinin sahtekar olup olmama ihtimalini ölçüyormuş. Yani sırf senin kimlik tanıma değil. Yani sen ilk defa
karakter okuma gibi bir şey.
Sen ilk defa arıyorsun mesela. Ben kredi istiyorum. İşte kimlik numaram bu falan diyorsun. Ama O firma seni tanımıyor. Daha önce mesela hesabı olan birisi değilsin veya da başka bir işlem yaptırmaya çalışıyorsun. Şifreyi falan, her şeyi, anne kızlık ismini, her şeyi doğru söylüyorsun. Ama mesela telefon hattındaki cızırtıdan diyor ki bu hat şu anda Afrika. Bunlar her, anladığım kadarıyla her şeyin kaydı var. Bu Afrika nodunun cızırtısı diyor. Sistem onu bile tanıyabiliyor. Ve diyor ki ama sen diyorsun ki ben Chicago'dan arıyorum. Ha diyor, tık. Bu Afrika'dan arıyor ama voice over IP ile Chicago'ya inmiş. O numaradan arıyormuş gibi yapıyor diyor. Yani çok enteresan şeyler. Senin yani sesinden olmayacak şeyleri de analiz ediyor. Veya da senin gerginlik şeyini görebiliyor. Sesindeki titremeleri hissedip ha, bu endişeli bu kişi diyebiliyor. Böyle bir sistem geliştirmişler. Onun dışında tipografi, evet, Oscar ödüllerine biliyorsun çok şeyler oldu. Sıkıntılı oldu. Çok konuşuldu. Bunu da bu gene Medium'da bir makale, bir tipografın gözünden olan olayları anlatıyor. Şimdi buradaki yapılan hatayı tipografik bilgiye sahip birinin gözünden anlatmış bu Medium'daki makale. Bu soldaki şey, yanlışlıkla okunan şey, yani yanlış kart gidiyor ve onu okuyorlar. Şimdi ne yazıyor? İşte Oscar en tepede, Emma Stone altında La La Land yazıyor. Evet. Ve altta bit gibi Best Actress yazıyor. Bak şurada. Diyor ki birincisi Oscar olduğu bu kartlarda, zaten Oscar töreninde olunduğunu cümle alem biliyor. O kartın tepesine Oscar yazmanın ne alemi var?
Bunun için tipograf olmaya gerek yok ki.
Ama işte yani tasarım şey. Oscar'ı uçur diyor. Onun yerine oraya koca koca Best Actress, yani en iyi kadın en iyi kadın oyuncu. Yani adam daha başta bir hata yapıldığını oradan görebilsin. Altta kum gibi yazacağına diyor. En tepeye yazsaydın, eline bu kart gelseydi şeyin, okuyacak kişinin, ulan bana Best Actress'in kartı gelmiş, en iyi film sunumu yapacağız, durun bir defa diyecekti diyor.
Evet.
Ve bak Emma Stone'la La La Land'in font büyüklüğü aynı diyor. Ama burada kazanan kişi Emma Stone. Evet, aynen öyle. O zaman Emma Stone'u kocaman yapacaksın. İkinci hata, yani eğer en iyi film Oscar olsaydı o La La Land büyük olurdu diyor. O zaman da adam gene ikinci defa ayardı diyor. Bu kadar basit bir şey.
Evet.
Değil mi? Güzel bir şey.
Çok basit. Ama dedim ki bunu yani analizini yapmak için tipograf olmaya gerek. Yani çağırıp,
sen böyle, gelmesin, sen böyle bir adam, uzun yapardım. Uzun yazıp böyle bir makale yazar mıydın? Hayır, hatta daha da ileri gitmiş. Diyor ki Oscar yazacağına diyor. Oscar şöyle bir şey. Bak bunu yap diyor işte.
Evet,
onun tasarımı bu olmuş yani.
Bak Best Picture burada hemen anlıyorsun diye. Tamam, ben haberime geçeyim o
Geç
zaman.
Geç bakalım.
Şimdi UPS ilk drone ile teslimatını gerçekleştirmiş. Nerede? Florida eyaletinde. Tampa şehrinin kırsal bir bölgesinde. Biliyorsun lojistik firmalarından en büyüklerinden biri. Tabi bu deneme teslimatıymış. Şimdi UPS'in teslimat kamyonundan havalanmış ve tamamen özel bir şekilde adrese gitmiş.
Hı.
Bırakmış. O sırada kamyon başka kendi destinasyonuna gidiyor yolunda. Daha sonra teslimat yaptıktan sonra otomatik olarak kamyonun nerede olduğunu bulmuş.
Ona geri dönmüş.
Geri dönmüş yani, konmuş derken. Böylece kırsal bölgelerde zaman tasarrufu sağlayabilir diyor. Şimdi ben burada konuşurken Mehmet'e arada mesajlar geliyor. Ben konuşuyorum, Mehmet mesajları okuyup alınıyorum. Üzülüyorum.
Ama
kalbim kırılıyor.
İş geldi, işle ilgili.
Dinliyorum. İşle tamam. İlgiliyse o zaman durduralım.
Durduralım o zaman 2 saniye.
Drone'un teslimatı gerçekleştir. Şöyle şu şekilde oluyor. Videosu da var. Kamyonun önce tavanı açılıyor. Teslimat drone'u buradan havalanıyor. Teslimatı gerçekleştirdi. Kamyona geri döndüğünde tavandaki robotik kollar tarafından kavranıyor ve ayrıca drone kamyona bağlı dururken şarj edilebiliyormuş.
Hı.
Bu acayip bir şey. Ya bunlar beni çok heyecanlandırıyor. Bunlar bizde olmayacak, olması da aynı bir şekilde.
Tabii bu açık alanlar için olan bir şey. Şehirde kullanılacak bir şey değil. Bizim kırsal alanda kim internetten bir şey sipariş edecek? Ha yani. Bizim kırsal halktaki gelir seviyesi ne düzeyde ki? Şey.
Bu Tampa. Biz buradan geçmiştik, hatırlıyor musun?
Tabii tabii.
Tamam.
Tamam. Şöyle bir yine makale Medium'da. Bu kişi farklı işlerde çalışmış ve en son yani hiç sevmediği birkaç iş değiştirdikten sonra 14 yıl Microsoft'ta çalışmış. Ve diyor ki çalışma hayatına başlamadan keşke bunları bilseydim demiş. Yani bir çeşit nasihat, belki senin de katkıların olur. Birincisi çok iyi iletişime sahip olun diyor. Burada kastedilen şu, yani insanlarla ne istediğinizi çok iyi anlatabilin. Senin o hani public speaker speaking yani topluma karşı konuşma çoğu kişiye karşı olan bir şey. Bunda da diyor ki birebir ilişkilerde de ne istediğiniz iyi iletişim içinde olun insanlarla.
Net olmak önemli.
Evet. Çok iyi bir yerde işe başladıysanız muhtemelen siz de akıllı bir insansınız diyor. Fakat akıllı olmak tek başına yeterli değil diyor. İletişimin iyi olması sizin kariyerinizdeki başarılı olmanız için önemli bir faktör diyor. İki, bunu seninle konuşmuştuk. Mükemmelin önünüze geçmesine izin vermeyin. Evet. Yani bir şeyi mükemmel yapacağım diye o işi hiç yapmama veya da sürekli bekletmeyle zaman kaybetmeyin. Üçüncüsü, kuvvetli olun. Burada kuvvetli, güçlenin. Buradaki kastettiği de spor yapın. Çünkü bu zamanda diyor masa başında oturmaktan vücutlar çok hantallaşıyor. Ve o yüzden de kendinizi mutlaka bir spor yapın. Vücudunuzu güçlü tutun. Çünkü bu ofis kariyeri vücudunuzdan bir şeyler alıyor diyor.
Pazar günü sıkı bir spor, yürüyüş. Önce Caddebostan Nero'da bir kahvaltı Mehmet, değil mi? Sonra da Fenerbahçe Bostancı.
Kahvaltı evde de yapılabilir.
Yok, şimdi evde yapınca ben yoruluyorum. Orada hazırlan, burada hazırlan.
Kahvaltıyı hazırladığın için mi sen?
Tabii, kesinlikle. Anlaşmıştık ama bu konuda.
Tamam, bakarız. Neydi? Dördüncü. Sınırlarım
kur diyor.
Evet. Diyor ki, evet dediğin gibi sınırlarını kur. Bir projenin istediğin gibi gitmediğinde durmasını bil. Hafta sonları ve iş dışında e-postalarını kontrol etme. Yani kendine kurallarını koy diyor. Yani o sınırlarını şey yap. İşinle özel hayatın birbirine çok girmesin demiş. Güzel bir tavsiye bence.
Bunu ben sana söyleyeyim.
Söyle ama yani o başka bir şey.
Ya birlikte film izleyeceğiz diyoruz. Bir bakmışım çıt çıt çıt çıt çıt çıt. Mehmet yandı bilgisayarında ne Upwork işi geldi. Yok şuna mail cevap yazmam lazım. Ne oldu, biz beraber film mi izliyorduk? Sonra ben bir cep telefonuna bakayım. Sen zaten sosyal medyada geziniyorsun da bir şey yapmıyorsun.
Madde 5 erken kalkın diyor.
Onu zaten yeterince kalkıyoruz.
Ama işte buradın ben eskiden öyleydim ama şimdi öyle değiliz buraya göre. Diyor ki 5 veya da en geç 6'da kalkanlardan olun diyor.
Ama sabah. Onun için akşam 10.30'da
falan. Ve onun içinde onu da yazmış. Erken yatın diyor. Yani geç yatmak çok daha kötü bir şey diyor. Erken yatıp erken kalkın çok daha faydalı diye belirtmiş.
Evet ama yani o konuda bir yorumum olacak. Bu insandan insana değişiyor. Herkesin biyolojik saati, çalışma saati farklı. Ben mesela uykum geldi mi çalışamam. O yüzden erken yatarım ve erken kalkarım. Ama benim birçok arkadaşım var da üniversite döneminde. Mesela yani bizim Barış falan da öyle. Yani o 1-2 gece mesela bizim asistan Sinem. Yani o hep geç yatıyorlar. Hatta 4-5'e kadar hani 5'te yatıp sabah yani 11-12'de falan kalkıyorlar. Mesela bizim asistan öyle. Gerçi i̇şte şimdi öyle yapmıyor.
Bunun iş yapma kültürünü çok evet yani benim de öyle tanıdığım insanlar var. Bu 3D'yi beraber yaptığımız Emre de öyle. O da gece ayık hani kendisi şimdi Tayvan'a taşındı. Anca zamanlarımız eşleşti kendisiyle. Geç kalkan biri oldu. Evet. Ama yani bu kişinin iddiası erken kalkmanın iş verimini çok değiştirdiğini.
Ben kesinlikle katılıyorum.
Sen de biliyorsun bir defa erken kalktık. Bir anda yapılan iş sayısı ciddi oranda artıyor.
Ben sana onu bir mesaj atmıştım hatta. Yani sabah 7'de kalkmakla 8'de kalkmak arasında dağlar kadar
fark. Ya da 6'da kalkmakla.
Ya da 6'da kalkmakla. Tabii geçen mesela 6.30'da kalktık. Değil mi? O sisin olduğu gün. Acayip işler. Saat 12 olmuştu. Ben neredeyse bütün işlerini temizlemiştim.
Madde 6, finansal okur yazarlarınızı geliştirin. Yani ondan da şöyle söylüyor.
Bütçeni doğru idare et.
Bütçeni doğru idare et. Nereye yatırım yapacağını da bil. Yani kendin...
Dövize.
İşte.
Ben mesela borsada çok oynamak istedim ama yani, hiç anlamadığım için oynayamam.
Burada da söylediği şey şu. Eğer doğru yatırımlar yaparsan çok daha erken emekli olursun diye belirtmiş. Hatta diyor ki...
Eşiyle mi yapmış? Ne yapmış?
Hayır. Bunu iyi yaptığım için ve iyi para tasarruf ettiğim için, o madde zaten 7'de de yapabildiğin kadar çok tasarruf et demiş.
Ama cimri olma.
Ha, madde 6'daki yaptığımın sonucu diyor, işimi bırakıp 18 ay dünyayı gezebildim diyor. Çünkü doğru yerlere para yatırıp onların faiziyle ve getirisiyle 18 ay hiçbir yerde çalışmadan dünyayı gezme şansım oldu diyor. Diyor ki çok iyi para tasarruf edin. Çünkü gençken kendinizi kısıtlayabileceğiniz çok yer var diye belirtmiş. Çok onu devam etmeyeceğim. 8'e geçiyorum. Sevdiğiniz şeylere istediğiniz gibi para harcayın demiş. Ama sevmediğiniz şeylerden de sonuna kadar kısın demiş. Burada da örnek verdiği şey şu. Eğer saatler hoşunuza gidiyorsa tamam, saatler ve sizi o mutlu ediyorsa yeni bir saat almak, gidin onu yapın diyor. Ama başka şeylerden de çok iyi tasarruf edin diyor. Benim için diyor mesela, kendine anlatmış. Ben seyahatten hoşlanıyorum diyor. Yani seyahat konusunda kendimi hiçbir şekilde kısıtlamadım diyor. Ama
benim evet kısıtlıyor.
Ama diyor onun dışındaki her şeyde de mümkün olduğunca en sıkı rejimi uyguladım.
Bak, ben sana hep ne diyorum? Sen diyorsun ki şimdi buna ne gerek vardı? Bu biraz pahalı değil mi? Ben de sana diyorum ki ben de başka yerden kısarım diyorum. Bak zaten ben bu mantaliteyi...
Kısarım diyorsun ama kısıyor musun? Soru
kısıyorum.
Bu.
Kısıyorum. Tamam. Kıstığımı şimdi nereden kıstığımı burada anlatmayayım.
Tamam.
Kısıyorum ama.
Bunun dışında da diğer şey de hobileri. Hobilerine para harcamış
tamam,
işte falan filan.
Tamam, o zaman biz bu makaleyi anladık. Haftaya seyahate çıkıyoruz.
Madde 9 tüm tatilini harca diyor. Diyor ki mesela bizim şirkette dediği, kastettiği Microsoft, anladığım kastetti. Evet. Yıl sonunda insanlar böyle sanki şeymiş gibi, ay şu kadar tatilim yanıyor diye dert yapar diyor. Hı. Aklınca biz hani kullanmadığını yakınıyor ya, yani bu kadar çalışmadım falan gibi anlatıyorlar diyor. Ben bunlara acı bir tebessümle bakarım diyor. O kullanılmayan tatil aslında senin performansından giden bir şey ve bir ömür çalışarak geçmez. Aynı zamanda şey yapması. Yani. Evet. Ama burada söylediği tatilinizi harcayın diyor. Bir hobiyi konusunda uzmanlaşın diyor. Hatta onda ders verecek kadar iyi olun diyor.
Çok iyi bir sıkıntım hobi bulamamak diyorsun değil mi?
Evet.
Çok çok ilgi alanım.
Bilmem mi?
Bu yani şey yapamıyorum. Bir tanesi odaklanamıyorum.
Bir arkadaş
network'ü
oluşturun diyor. Anlaşacağınız. Hızlı hızlı geçiyorum. Sizi mutlu eden şeyi yapın diyor. Burada çok güzel bir şey yapmış. Dalai Lama'nın bir şeyiymiş.
Sözü.
Bir garson sormuş Dalai Lama'ya. Hayatın anlamı nedir diye. Bu çok basit bir soru demiş. Hayatın anlamı mutluluktur demiş. Ama zor olan soru şu. Seni mutlu eden ne? Onun cevabını bulmak zor demiş.
Para mı, büyük ev mi, başarı mı, arkadaşlar mı?
İyi bir kalp mi? İşte asıl onu cevaplamanızın gereken soru bu. Yani seni mutlu edeni bulduğun zaman hayatın anlamını bulacaksın diyor. Güzel bir güzel bir cevap.
Evet, senin bu upuzun haberinden sonra benim kısacık haberime geçelim. Honda elektrikli arabaları şarj eden yollar yapacakmış Mehmet. Şimdi bu elektrikli araçlar biliyorsun şehir içinde tamam çok güzel gidiyorlar. Hani şarj oluyorlar. Ama yani bu elektrikli bataryalar tabii biraz mesafe sorunu var. Şehirler arası yollarda bitebiliyor ya da şarj edecek mekan bulamıyorsun. Bu da elektrikli, hani bu problem de Honda'ya şöyle bir çözüm üretmesini sağlamış. Elektrikli arabaları hareket halindeyken şarj eden otoyollar hayal etmiş yani Honda. Bunu yapabilirim demiş. Böylece şehirler arası uzun yolculuklara çıkılması sorun olmaktan çıkabilirmiş.
Enteresan.
Tabii bu şimdi yolun hangi birini yapacağız?
Evet, yani bu sıfırdan her şeyi üretmek üzerine. Bu hani
daha şimdi İstanbul Ayvalık yap.
Tamam. Honda'nın üreteceği araç için mesela şu andaki otoyolların altına elektrik kablosu döşemek sence mantıklı bir şey mi? Değil. Yani
ne pratik varsa değil. Güneş panellerinde. Bence onlardan böyle panel döşemek daha iyi yani.
Ben de şu hemen kısa bir haber eklemiş olayım. IKEA da yurt dışında bisiklet çıkarmış. Biliyor muydun?
Evet. Ucuzdur.
ucuzdur bence de. Ve paket yine her zamanki gibi paketli geliyormuş. Sen kendin açıyormuşsun. Böyle geliyormuş bisiklet.
Aa.
Kendin kuruyormuşsun. Gene klasik.
Ben yeni aldığı bisiklete mi diyorsun? Türkiye'de satılıyor mu acaba?
Ben görmedim. Bence Türkiye'de. Bisiklet. Bu katlanabilir bir şey değil. Bu demonte geliyor. Sen evde montajını yapıyorsun. Biraz gene Kuzey Avrupa bisikletlerine benziyor. Vitesi falan yok ama şık duruyor.
Evet. Ama vitesi olmazsa zor bayırlı yerlerde. Hani tam düzüm hem
de var mı eminim. Emin değilim ama yokmuş gibi geldi bana. Güzel paketlemişler.
Tamam.
Bu haftayı bitirelim mi?
Bitirelim. Daha aslında haberlerim vardı.
Bende de var.
Sağ olsun bizim Aslanız Gökhan bana çok destek çıkıyor. Birkaç haberi o göndermişti. Daha da var. Evet. Neyse hadi bitirelim bu hafta.
Ha. Bu haftalık da bu kadar. Yine her zaman olduğu üzere yorumlarınızı bekliyoruz. Facebook grubundan da katılımlar oluyor. Bazen yorum...
Aslında daha aktif olabilir de neden olmuyor? İnsanlar yorum mu yazmıyor? Yani olumlu eleştiri, yapıcı eleştiri açığız her evet. Şeyi.
Haber önerilerini de açığız.
Haber önerilerini açığız. Kimse paylaşmıyor.
O oluyor desem daha az oluyor.
Ya da yorum mesela. Yellow Corner'dan bahsettik. Hiç birileri merak edip baktı mı Yellow Corner'da neymiş acaba diye. Bilmiyorum.
Herkes de web sitesine girmiyordur. Bu arada web sitesine sen de bahsetmiştin web sitesi. Okur yazarlığı gibi bir şey. Web sitesini değiştirdim 35 milimetrenin. Tabii daha çok asıl iş sebebiyle değiştirdim ama çok linklerde falan bağlantılarda bir değişiklik yok. Dileyen bakabilir. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakınız.
Sağlıcakla kalın.
Müzik Arda Görgün.